Ayrım 26.
Bu çocuklar insanlara karşı daha sıcak, daha vericiydiler. Dış dünyaya daha büyük bir merakla yöneliyorlardı. Ana babaları çok sinirli ve çok telaşlı olmadıklarından çocuklarıyla daha iyi ilişkiler sürdürebiliyorlardı. Çocukların yaratıcılığı ve bireyselliği topluluğun olanakları ölçüsünde geliştiriliyordu. Umulmayacak sonuçlar doğuran başka sınırlı ama çok övülen bir deney de A.S. Neill'ın Summer Hill Okulu'dur. Neill, İngiltere'deki küçük deneysel okulu üzerine yazdığı ünlü kitapta Summer Hill, A Radical Approach to Child Rearing. Summer Hill, çocuk yetiştirmeye köktenci bir yaklaşım. Ülkede kendisine karşı olan her liberal köktenci, bohem ve ya da akademik anne babanın kitaplığında bulunan bir kitaptır. Normal çocukların özgür, kendini yöneten çocuklara dönüşümünü anlatır. Gene de Summer Hill, çocuk yetiştirmeye köktenci bir yaklaşım sayılamaz. Olsa olsa liberal bir yaklaşımdır. Gerçek bir devrimci, 3 dipnot. Neill kendisi şöyle diyor, toplum hakkında düşündüklerimi yazıp söyleyebiliyorum ama toplumu eylemle düzeltmeye kalkışsam büyük bir tehlike olarak göreceğinden toplum beni öldürecektir. Anlıyorum ki benim başlıca görevim toplumu düzeltmek değil, birkaç çocuğa mutluluk getirebilmektir. Gerçek bir devrimci olmaktan çok yenilikçi bir eğitimci olan Neill, içinde bulunduğumuz düzende kendilerini bu okula gönderebilecek ölçüde zengin ve liberal ailelerden gelen kurbanların toplandığı küçük bir sığınak yaratmıştır. Bu sığınakta çocuklar, ailenin içinde doğan egemenlik gücünün zararlı etkilerinden korunmuş olurlar. Okulu yönetenler çocuklar arasında eşitliği sağlamaya çalışırlar. Bu da apaçık bir çelişkidir. Örneğin Neill'ın da bir tek oy hakkı vardır. Ama öyle sanıyorum ki gerçek bunalım anlarında karar oya konmaz. Zaten çocuklar iyi yürekli de olsa kimin patron olduğunu hiç unutmazlar. Zorunlu eğitim gevşetilmiştir. Çocuklar istedikleri zaman bir şey öğrenirler. Bununla birlikte sınıf düzeni, gevşetilmiş de olsa değişmeden sürmektedir. Başka bir örnek alalım. Kendi kendine tatmin hoş görülse de cinsel ilişki kesinlikle hoş görülmez. Çünkü Neill onların okulu kapatabileceklerini hiç aklından çıkarmaz. Daha da kötüsü cinsel rollerin ortadan kaldırılmasına, 4 dipnot, gerçekten oldukça genişletilmiş bir aile içinde de olsa, Neill ve karısı Anna cinsel rollere örnek olurlar. Şaşırmış görünse de Neill cinsel rollerin burada da ortaya çıktığını yadsıyamaz. Havanın iyi olduğu bir günde Summer Hill'ın erkek gangsterlerini göremeyebilirsiniz. Kuytu köşelerde korkunç işlerini sürdürmektedirler. Oysa kızları görebilirsiniz. Ya evdedirler ya da evin yakınlarında bir yerde. Büyüklerden hiç ayrılmazlar. Girişilmemiştir. Zaten bu, böyle bir deneyin gücünün dışına taşar. Çünkü çocuklar okula alındıklarında 5 yaşında ya da daha büyük olduklarından, aile içinde ruhsal cinsel bakımdan biçimlenmiş durumdadırlar. Öyleyse ancak burada her bakımdan, ruhsal, cinsel ve eğitimsel açıdan düzenin çok katı bazı yanlarının yumuşatıldığını görüyoruz. Soruna kökten yaklaşılmadığı apaçık ortadadır. Yasal bakımdan çocuklar hala ana babalarının vasiliği altındadırlar. Sonra çocuklar kendilerini Summer Hill'a gönderecek ölçüde açık görüşlü ana babalardan kolaylıkla vazgeçemezler. Neill hiç durmadan bütün yaptıklarını bir tatilde mahveden ya da en kötü baskı belirtileri yok olur olmaz çocuklarını okuldan almaya kalkan ana babalardan yakınır. Kendi üstündeki güçten korkar. Çünkü Neill onlara hizmet etmektedir. Yarattığı şeylerden hoşnut olmazlarsa bu belirsiz kişiler her şeye son verebilirler. Ana babalar da Summer Hill felsefesinin 5 dipnot. Bu tek Summer Hill deneyi bir ölçüde başarılı olsa da Summer Hill'ı evde denemeye kalkmak korkunç bir başarısızlıkla sonuçlanır. K. Kendi özel summer yıllarını aile yaşamlarında başlatmaya çalışan ana babaları seyretmek kadar acıklı bir şey olamaz. Bu ana babalar çekirdek aile ile gerçek çocuk özgürlüğü arasındaki derin ilişkiyi kavrayamamaktadırlar. Anaların konuğu beni dövmemesi için çocuklarına yalvarıp durduğu evler gördüm. Bu analar çocuğun bulunduğunu bildiği ve aslında çocuğu kışkırtan şeyin ta kendisi olan gücü kullanmayı göze alamıyorlardı. Bazı ailelerde de çocuklar zaman zaman zorla aile toplantılarına götürülürler ve bunun gibi. Bütün bu ilerici önlemlere karşın çocuklar, sezgileriyle her gerçek kararın gücü ellerinde bulunduran ana babaları tarafından denetlendiğini bilirler ve bu bilgiyi kullanırlar. Sadık izleyicileri olsalar da sürekli ziyaretçileri ve sorularıyla can sıkarlar. Kendilerine hayran ziyaretçilerle kuşkulu soruşturmacılar, bu arada bir dizi resmi soruşturmacı, arasında kalan çocuklar kendilerini bir hayvanat bahçesinde yaşar gibi hissetmeye alışmışlardır. Bu da onların alışılmış, değerli nesne olma durumlarından pek değişik bir şey değildir. Zaten başka türlü olabilir miydi? Summerhill yetişkinlerden giderek kentin gündelik yaşamından az değil, çok koparılmış çocukların toplandığı yalıtılmış bir sığınaktır. Okul varlığını ana babalarla liberal görüşlü bağışçılara borçludur. Kendi ekonomisiyle geçinmeyi bile beceremeyen bir topluluktur. Bu yüzden de ana babaları son çareyi liberalizmde arayan problemli çocuklar için yıllık bir kamp olma yolundadır. Sayıca yetişkinlerden çok olmaları, bu yeni okul deneyini doğrulamaları yüzünden burada çocukların istekleri ve fikirleri dünyanın birçok yerinde olduğundan daha çok saygı görmektedir. Ne var ki bu gerçek bir topluluğa, gerçek bir biçimde katılma üzerine kurulmayan yalancı bir saygıdır. Yalnızca bu yüzeysel reformlarla çocuklar şaşırtıcı bir biçimde iyi davranışlar gösteriyorlarsa, saldırganlıklarının, baskılarının ve düşmanlıklarının yerini içten nezaket, ruhsal genişlik ve dürüstlük alıyorsa, o zaman gerçekten devrimci koşullar altında neler bekleyebileceğimizi bir düşünün. Bunların ve başka toplumsal deneylerin köktenci kadın hakları açısından ayrıntılı bir incelemesine girişmek, kadın hakları kuramına değerli bir katkı olacaktır. Biz burada bu konuyu kısa geçtik. Daha önemli bazı çağdaş toplumsal deneyleri ele almamız, her şeyden çok bu deneylerin kadın devrimi için gerekli olan dört koşulu yerine getirmediğini göstermek içindi. Şimdi, başarısızlığın nedenlerini özetleyelim. 1. Kadınların üreme ile, bu yüzden çocuk yetiştirme ile eşitsiz bir iş bölümüne yol açan biyolojik bağları, cinselliğe dayanan sınıflaşma, egemenlik psikolojisi ve başka aksaklıklar hiçbir zaman ele alınmamıştır. Kadınlık rolü ortadan kaldırılmak şöyle dursun yaygınlaştırılmıştır. Bazı kadınların eski işlerine yeni bir iş daha eklenmiştir. Bu yüzden kadınlar üst yapı erkek ekonomisine geçici bir iş gereksinmesini karşılamak üzere kısmen katılmış olsalar da dişilik ilkesi hiçbir zaman toplumun bütününe yayılmamıştır. 2. Bazı durumlarda, örneğin Summerhill'da deney, daha geniş ve daha baskıcı bir grubun ekonomisine ve iyi niyetine bağlıdır. Bu yüzden asalaktır ve temelden sakattır. Bununla birlikte deneyin sosyalizmden kaynaklandığı toplumlarda sorun bu değildir. Komünlerdeki ve kibutslardaki çocuklar kendilerini kişiye bağımlı duyuyorlarmış gibi topluluğa bağımlı duyarlar. Çoğu zaman üretim işine de katılırlar. Bu deneylerin hala ve ekonomik açıdan yanıldıkları nokta yalnızca iş bölümüdür. Bunun da başka nedenlerden doğduğunu biliyoruz. 3. Çocukları yetişkinlerden ayırmaya son vermemek, okulu ortadan kaldıramamak ya da hiç değilse yeniden kökten düzenleyememek. Çocukları yetişkinlerden ayırma yöntemleri, ranzalı yetimhane aşırılığından tutun da Summerhill'ın özgür kamp havasına ya da kibutsların Bet Yeladim'ine dek değişir. Yıkıcı etkileri yumuşatılmaya çalışılsa da bu durumların hiçbirisinde çocukluk kavramı yeniden ele alınmamış, çocukluk mekanizması, ilkokul, özel kitaplar, oyuncaklar ve bunun gibi bütünüyle bir yana bırakılmamıştır. 4. Cinsel baskı sürmektedir. Bu, bir bakıma kadınlarla çocukları birbirine bağlayan özel kordon bağının koparılamamasından, bir ölçüde de öncülerin kendi cinselliği olumsuzlayan yapılarından kurtulamamalarındandır. 6. Dipnot. Wilhelm Reich, Rusya'da özgür çocuk cinselliğinin ilk belirtileriyle başa çıkamayışını eleştirir. Rusya'da çocuk cinselliği, doğal bir cinselliğe dönüşün ilk evresi olarak değil de, çok katı bir biçimde ahlaksal bozulma belirtisi olarak yorumlanmıştır. Ben, 5. bir başarısızlık nedeni daha ekleyeceğim bunlara. 5. Deneylere girişmeden önce kadın hakları konusunda bir bilinçlenme olmamış, bu açıdan bir çözümleme gelişmemişti. Bu başarısızlığa en iyi örnek günümüzdeki Amerikan komün deneyleridir. Bu deneylerde aile daha çok insanı içine alacak biçimde genişletilmektedir. İş bölümü olduğu gibi kalmıştır. Çünkü kadının yataktaki çocuk ya da mutfaktaki rolü, erkeğin de geçimi sağlama rolü değişmemiştir. Sonra anne-çocuk bağımlılığı, simbiyozis, bozulmadığından komün dağıldığında biyolojik babayla birlikte tüm öteki babalar da çekip gitmekte, böylece anayı sıradan bir evliliğin güvencesi bile olmaksızın çıkmazda bırakıp gitmektedirler. Görülüyor ki şimdiye dek kadınlarla çocukların toplumun bütününe gerçek üyeler olarak katıldıkları bir tek durum yoktur. Tarihteki anaerkil evre gibi çağdaş toplumsal deneylerde tarih boyunca yerleşen erkek egemenliğinin ancak bir ölçüde gevşetilmesidir. Bu deneylerde hiçbir zaman cinsel baskıya yol açan temel koşula el atılmamıştır. Kadınlara ve çocuklara bazı haklar, cinsel baskının geniş, gözlerden kaçan alt katmanları tarafından engellenen başka toplumsal amaçların rastlantısal ekleri olarak verilmiştir. İdeolojileri yukarıda sıralanan kadın hakları ilkelerine dayanmadığından bu deneyler, erkek kuramcılığının ya da önderlerinin çizdiği sınırlı demokratik amaçlara bile ulaşamamışlardır. Bununla birlikte çok dar alanlarda elde ettikleri başarı, biyolojik ailenin değiştirilebileceğini göstermiştir. Ama baskıyı bütünüyle yok edebilmek için aileyi toptan ortadan kaldırmak gerekecektir. Bununla birlikte doğruyu söylemek gerekirse, kadın devriminin gerçek ön koşulları ancak son zamanlarda teknolojik bakımdan en çok gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Tarihte ilk kez aileye yalnızca ahlaksal açıdan değil, aile biyolojik temele dayanan cinsel sınıflaşmayı güçlendirir, yetişkin erkekleri her yaştan kadınlara ve erkek çocuklara üstün sayar. Yetişkin erkekler daha sonra kendi aralarında ırksal ve sınıfsal ayrılıklara göre bölünürler. Aynı zamanda işlevsel açıdan da saldırma olanağı doğmuştur. Üreme, üretme için gerekli bir temel, toplumsal birim olarak aile artık zorunlu ya da en etkili kurum olmaktan çıkmıştır. Sibernetik, yalnız insanın iş ilişkisini değil, işin değerini de değiştirecek ve sonunda ailenin kökünde arta kalan uygulama açısından değerli her şeyle birlikte iş bölümünü bütünüyle yok edecektir. Üremeye gelince, bugün tartışma konusu olan biyolojik üremenin yerini kısa bir süre sonra yapay üreme almasa bile, evrensel üremeye gerek duyulmayacaktır artık. Ailenin yavaş ölümü. Çağdaş teknolojinin ailenin işlevlerini gittikçe azaltarak şimdiye dek bazı zayıflama belirtileri yaratması gerekirdi. Oysa durum hiç de böyle olmamıştır. Aile kurumu çok eskimiş olmakla birlikte bu kurumu destekleyecek yapay kültürel dayanaklar yaratılmıştır. Duygusal yaşam üzerine konuşmalar, evlilik el kitapları, gazete ve dergilerde günlük yazılar, özel dersler, özel hizmetler, meslekleri olan eşlere, ana babalara yardım eden kurumlar, öğretmenler, evlilik özlemi yaratma, evlilikten hoşlanmayan ya da kaçınan kişilere uyarılar, son olarak da evlilikten kaçanların sayısı tehlike yaratacak ölçüde artarsa gerçek bir geri tepme. Bu isteğe uymayanların doğrudan yok edilmesi. Bu sonuncusunun bugüne dek denenmemiş olması belki de henüz gerekmemiş olmasındandır. Evlilik tıpkı kilisenin durumundadır. Her iki kurumda işlev bakımından can çekişmektedirler. Bu arada bu kurumların vaizleri herkese kurumların yeniden canlanacağını, inanmayanlara kıyamet gününün yaklaştığını haber vermektedirler. Tanrı'nın öldüğünün söylenip durulmasına karşın sonunda gene sinsi bir biçimde dirilip ortaya çıkması gibi herkes evliliği kötülemekte, sonunda gene de evlenmektedir. 7 dipnot. Amerikalı kadınların %95'i evlenmekte, %90'ı da çoğunlukla 2'den fazla çocuk doğurmaktadır. Çocuk sayısı bakımından ortada olan aileler, 2-4 çocuk, hala çoğunluktadır. Bu da artık savaştan sonraki yılların doğum patlamasıyla açıklanamaz. Evliliği böylesine yaşatan şey nedir? 20. yüzyılda evliliğin bazı kültürel dayanaklarını göstermeye çalıştım. Evlilik dışı romantik sevgi geleneğinin, tek eşli evliliğin zorunlu tamamlayıcısı fahişeliğin, bu kurumların en yararcı olanını çekici kılmak için nasıl amaçlı bir biçimde işe karıştırıldığını gördük. Böylece insanlar duygusal gereksinmelerini aynı ölçüde ya da daha iyi karşılayabilecek toplumsal biçimleri denemekten alıkonulmuşlardır. Gittikçe artan baskı altında evlilik kurumunun yararcı temelinin bulandırılmasıyla cinsel roller, Victoria devrindekileri utandıracak ölçüde gevşemiştir. Victoria devrinde yaşayan kişinin kendi rolü, evliliğin işlevi ve değeri konusunda hiçbir kuşku yoktu. Ona göre evlilik, bencil çıkarlar için yapılmış ekonomik bir anlaşma, bedensel gereksinmelerini en rahat bir biçimde doyuracak ve varislerini yaratacak bir yoldu. Karısı da görevlerinin ve ödüllerinin ne olduğunu açıkça biliyordu. Kendini cinsel, ruhsal ve ev işi hizmetlerini ömür boyu kocasına adıyor, bunlara karşılık da yönetici sınıftan birisi tarafından uzun süre besleniyor ve korunuyordu. Kendisi de belli bir yaşa dek sınırlı bir biçimde çocuklarını denetliyordu. Günümüzde rol bölünmesinden doğan bu anlaşma, duygulara sarınıp öylesine kılık değiştirmiştir ki, milyonlarca yeni evli çift ve giderek eski evli çiftlerin çoğu bu anlaşmayı fark etmezler bile. Ama bu ekonomik anlaşmanın bulandırılması, bunun sonunda cinsel rollerin karışması, kadının üzerindeki baskıyı hafifletmemiştir. Birçok durumda kadını daha kolay zedelenebilir bir duruma sokmuştur. Ana babaların kararlaştırdığı açık hesaplı evlilik anlaşmalarının ortadan kalkmasıyla hala bir alt sınıfın üyesi olan kadın, erkeğin vazgeçilmez desteğini ve koruyuculuğunu elde edebilmek için canı sıkılan erkekleri avlayarak, bu arada soğukkanlı görünmeye çalışarak umutsuz bir oyuna girişmiştir. Evlendikten sonra rollerin birbirine çakışması söz konusu olduğunda, bu genellikle kocanın değil de kadının rolünden ödün vermesini gerektirir. Evlilik yemininin en çabuk unutulan sözcükleri sevmek ve korumaktır. Bu arada kadın geçime katkıda bulunmak için dışarıda çalışma ayrıcalığını, giderek kocasının öğrenim masraflarını karşılama ayrıcalığını kazanır. Hemen hemen her zaman yalnız duygusal bakımdan değil, maddi yönlerden de evliliğin asıl yükünü kadın taşır. Çalışan bir kadın kocasının işini de yüklenmiş olur. Bu zamanını doldurmuş kurumun ikinci kültürel desteği de evlilik deneyinin özelleştirilmiş olmasıdır. Her eş evliliğe, ana babasının, arkadaşlarının başına gelenlerin kendi başına gelmeyeceğine inanarak girer. Yıkılmış evlilik ulus çapında bir oyun, evrensel bir tutku olmuştur artık. Buna evlilik ve boşanma el kitaplarının çok iyi iş yapması, kadın dergileri sanayi, çok zengin bir evlilik danışmanları ve psikiyatrları sınıfının türemesi, ayak bağı konusunda bir sürü fıkranın ve tekerlemenin doğması, TV'deki romantik öyküler, evlilik ve aile türünde kültür ürünlerinin yaygınlaşması, örneğin Lucy'yi seviyorum ya da babam bilir, Cassavetes'in Yüzleri ve Albee'nin Kim Korkar Hain Kurtlanı gibi filmler ve oyunlar tanıklık eder. Gene de insan her yerde biz başkayız diyerek meydan okuyan bir iyimserlikle karşılaşıyor. Bu iyimserlerde mutlu evliliğin gerçekleştirilebileceğini kanıtlamak için çevrelerindeki tek iyi, hiç değilse dıştan iyi görünen evliliği örnek gösteriyorlar. Cinselliğin özelleşmesi, "Vallahi ben çok iyi anne olacağımı biliyorum" gibi yorumlar da ortaya çıkar. Herkesin hep böyle dediğini, artık kötü ana baba ve yetersiz eş oldukları bilinen ana babalar ya da arkadaşların bile evliliğe ya da ana babalara aynı inançla başlamış olduklarını söylemek boşunadır. Zaten insan kötü bir evlilik yapmayı seçer mi? İnsan kötü anne olmayı seçer mi? Bu yalnızca iyiye karşı kötü eş ya da kötü ana baba olma sorunu olsa bile iyiler ölçüsünde kötüler de bulunacaktır. Günümüzde geçerli olan evrensel evlilik ve ana babalık düzeni içinde eşler de, çocuklar da, piyangodan iyi olduğu ölçüde kötüyü de çekebilirler. Aslında iyi ve kötüden oluşan her sınıf, ister istemez eşit oranlarda kendisini yineleyecektir. 8 dipnot. Bu iyi kötü ikilemi ne demektir aslında? Belki de bu adı değişmiş bir sınıfsal ayrımdır. Yıpranmış katı insana karşı duyarlı ve açık insan. Ne var ki okumuş ya da üst sınıf ana babaların çocukları her bakımdan daha talihli sınıfları, adları ve devralacakları mülk açısından daha ayrıcalıklı olsalar da çocuklar bütün sınıflarda eşit doğarlar. Talihsizlerin çocukları sayıca ötekileri aşmıyorsa tabii. Ve bu yolla başlangıçtaki eşitsizliği eşit oranda yinelerler. Böylece özelleştirme süreci insanları başarısızlıklarından dolayı kurumu değil de kendilerini suçlamaya götürür. Kurumun yetersiz, giderek çürümüş olduğu hiç durmadan kanıtlansa da gözlerindeki perdeler insanları her nasılsa kendi evliliklerinin farklı olacağı inancına götürür. Uyarıcıların hiçbir etkisi olmaz çünkü insanların evlenme nedenlerinde mantığa yer yoktur. Herkesin kendi gözleri, kendi ana babası vardır. Eğer kadın her türlü olumsuz kanıtı görmezlikten geliyorsa bu, onları görmek istemediğindendir. Denetimden çıkmış bir dünyada bireye denetim yanılsamasını tattıran, ona güvenlik, koruma ya da sıcaklık sağlıyormuş gibi görünen kurumlar şu özel kurumlardır. Din, evlilik, aile ve son zamanlarda ruh çözümleme tedavisi.